أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab 984. hadis Salli salate müveddi' keenneke la tusalli ba'deha وَيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ تَعِشْ غَنِيًّا وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ Namazını sanki bir daha namaz kılmayacakmış şekilde son namazmışçasına kıl. İnsanların ellerindeki sahiplendikleri şeylere karşı ilgin olmasın. Zengincesine, beklentisiz yaşa. Özür dileyeceğin bir şeyi sakın ha yapma. Bu rivayetle ilgili Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten bir ön bilgi alıyoruz. Der ki, bir adam aleyhissalatü vesselama gelir. Der ki, ya Resulallah, bana öyle bir söz söyle ki, fakat özet olsun ve ben onu hatırımda canlı tutayım. Ondan yararlanayım gibi anladım ben. Hep onu aklımda tutayım, hatıramda tutayım, zikredeyim, gündemimi onunla belirleyeyim. Aleyhissalatü vesselam bunun üzerine salli salate muvaddi' buyurur. Sanki son namaz gibi kıl. Buradaki şekliyle la tusal keenneke la tusalli ba'deha. Sanki ondan sonra namaz kılmayacakmışın gibi. Başka rivayetlerde bu bölümde şöyle de ifadeler var. Keenneke terahu fe in lem tekun terahu فَاِنَّهُ يَرَاكَ Evet, hem de onu görürmüşçesine, bizzat gözünle onun karşısındaymışsın, o seni görüyormuşçasına namaz kıl. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da, o seni görüyor, bunu biliyorsun. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam, وَيْاَسْ مِنْ مَا فِي اَيْدِ النَّاسِ Ya da, وَعَلَيْكَ بِالْيَئْسِ مِنْ مَا فِي اَيْدِ النَّاسِ Sen, insanların ellerindekine karşı isteğini, ümidini kes. Bırak onları. Onlara dönme. Onlarla bir ilgin veya bir beklentin olmasın. Hesabını insanların ellerindekine göre yapma. Onlardan beklenti içine girme. Veya onların ellerindekine göre bir hesap içine girme. O zaman tekün ganiyen zengin olursun. Ya da buradaki şekliyle taş ganiyen zengin olarak yaşarsın. Yani ihtiyaçsız, rahat ve huzur içinde yaşarsın. Bir de sonunda ve iyyake ve ma yu'tazaru min ve sonunda özür dileyeceğin bir şey de yapma sakın ha. Yani özür dileyeceğin şey eğer sen zaten biliyorsun yanlış yapıyorsun öyle şey yaptın da özür dileyeceksen zaten yapma. Ya da düşün eğer bu iş özür dilemen gereken bir netice verecekse baştan hesapla ve yapma. Ama özür dileyeceğini bilmeden yaptın ve yanlış olmuşsa o zaman özür dilersin ayrı. Demek ki son namazmış gibi veda edeceksin sanki salate müveddi'a veda edenin namazı gibi. Bu veda konusunda da bugüne kadar bu hadisi duyan, bizden önce duyanlar iki şekil yorum yapmışlar. Bir, sanki ömrüne veda ediyorsun. Ömrüne veda edip Rabbinin huzuruna doğru gidiyorsun. Dolayısıyla böyle bir namaz kıl. Ömründeki son namazın gibi. Bu namazdan sonra Allah'ın huzurundasın, doğrudan hesaba çekileceksin gibi veya bir başka anlayışla heva ve heveslerine veda eden bir namazı gibi kıl. Sanki artık bu namaz seni tüm heva ve heveslerden, boş duygulardan, olur olmaz endişelerden alıkoyacak bir namaz olsun. Öylece namaz kıl, böyle bir namaz olsun senin bu kıldığın namaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazdan önce sahabeye sanki bunu hatırlatıyor anlıyoruz. Çünkü bir adam Özbekistan, Türkmenistan taraflarına gitmiş. Merv mi, Semerkant mı, Buhara mı, Taşkent mi bilmem. Söyledi ama aklımda kalmamış bir şehirde. İmam namazdan önce cemaata dönüp sallu salatel muvaddi'a demiş. Şaşırdım diyor anlatan. Yani ilk defa duyuyordum. Çünkü hani bizim yaşadığımız bölgede istevu diye başlarlardı. Ya da Türkçesiyle safları düzgün ve sık tutalım. Lütfen ön saflarda boşluk kalmasın falan diye bir uyarı beklerken o adam sanki son namazınızmış gibi kılın. Hadi hadi bakalım kafalarınızı gönüllerinizi buna şartlandırın dercesine bir giriş yapmış. Garipsedim ama tamam güzel bir duygu belki içimi kapladı. Namazdan sonra caminin önünde cemaatle şöyle biraz konuşurken baktım uzakta şehrin az biraz dışında eski bir yapı. Hani şöyle bir 500 yıllık veya daha fazla süre gibi öyle gözüme çarpan bir yapı göründü. Merak etmedim değil ve kendimi alamadım. Orada 50-60 yaşlarında bir adama sorma durumunda oldum. Sanki ne lazımmış dedim kendime sonra ama yine de sormuş bulundum. Adam başladı anlatmaya hem de sanki bunun için orada hazır bulunuyor bir eda ile böyle bir görevli mantığıyla anlatmaya başladı. O sahabeden falanın mezarıdır, o buraya gelmiştir, buraya yerleşmiştir, Allah'ın Resulü'nden öğrendiği dini buraya anlatmıştır, işte biz de öğrendiklerimizi onunla öğreniyoruz filan diye. Bir an içimi bir duygu kapladı. Bu adam hani bilmem hangi turistik bölgede orada hazır bekleyip birilerinden rehberlik yapıp 3-5 kuruş almaya hazır bekleyen insanların rolünü üstlendi filan diye içimden böyle bir duygu geçti ama tabi bir şüphe tohumu da atılmadı değil. Acaba bu neyin nesi? Gerçek mi değil mi? Neler söyledi bu adam? Bu namazda okunan ne? Söylenen ne? İmamın tavrı ne? Bu adam kim? Buradaki kim? Bu mezar kimin? Filan diye içimde bazı sorular kalmıştı. Evime gelince kitaplara bakıp meseleyi ayan beyan edince şaşkınlığım birdenbire katmerleniverdi. Meğer sahabeden şu anda adını bilmediğim bu hadisin bir de öyle ravisi onu bize duyuran hatta tek ravi ve de aleyhissalatü vesselama gelip bunu böylece öğrenen sahabe sonunda gitmiş o bölgeye orada bunu sünnet olarak yerleştirmiş onlar uygulamışlar ve bugünü bulmuşlar böylece o hadis bize böylece hem uygulamalı hem de sözlü olarak intikal etmiş olmuş. Tekrar okuyorum. Salli salate muvaddi ke enneke la tusalli ba'deha. وَيَأْسِ مِمَّا فِي اَيْدِ النَّاسِ تَعِشْ غَنِيًّا وَاِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ. Namazını sanki bir daha namaz kılmayacakmış şekilde son namazmışçasına kıl. İnsanların ellerindeki sahiplendikleri şeylere karşı ilgin olmasın. Zengincesine beklentisiz yaşa. Özür dileyeceğin bir şeyi sakın ha yapma. 985 وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki, komşusu kötülüğünden emin olmayan bir kul, cennete giremez. Aleyhissalatü vesselamın yemin modellerinden biridir. Bazen böyle, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ, bazen de, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي مُحَمَّدٍ بِيَد۪هِ şeklinde ifade eder. Yani, eskiden, edeben, İnançları gereği Müslümanlar bunun Türkçesini şöyle ifade ederlerdi. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki. Oradaki nefsim dedikleri kendileridir. Çünkü Arapçada nefis kelimesi kendi anlamına gelir. Mesela fesellimu ala enfusikum nefislerinize selam verin değil kendiniz birbirinize selam verin demektir. Ya da kultu li nefsi demişsem ben bana yani ben kendi kendime dedim ki anlamına gelir. Buna göre nefsim yedi kudretinde olan Allah, beni elinde tutan Allah demektir. Oradaki yedi, yet demek, Arapçada el demektir. Ama doğrudan insan eline benzemesin diye bir kudret ekleme ihtiyacı hissetmiştir kimileri. Yani bir anlatım tarzıdır, bir edep tarzıdır değilse, Allahu Teala kendisini nasıl söylediyse, aynen eklemeden öylesi en güzeldir ama anlaşılmaz olur ya da yanlış anlamaya mehal verirse, o zaman ek kelimelere ihtiyaç hissediyoruz. Aleyhissalatü vesselam yeminle diyor ki, eğer bir komşu ama onun komşusu ondan emin değilse, onun huzursuzluk vermesinden, şerrinden, kötülüğünden ya da sapmasından, saptırmasından emin değilse, o kul kesinlikle cennete giremez. Hatta rivayetlerin bazıları şöyle, hadis kitaplarında bu tür ifadeler karşımıza çıkıyor. Bir seferinde aleyhissalatü vesselam buyurur ki vallahi la yu'minu vallahi la yu'minu vallahi la yu'minu arka arkaya 3 defa böyle, kesinlikle hayır, mümkün değil, iman etti değil, iman etmemiştir, iman etti saymayın dedikten sonra sahabe soruyor merakla, galu ve mâdâ ya Resulallah, nedir bu dediğin, bir şey diyeceksin, hazırız ya Resulallah. Gâle el câru la ye'menu câruhu bevâikahu. Bir komşu ki eğer onun komşusu onun bevâikinden, hadisin devamı onu gerektirdiği için böyle tercüme etmiş oldum, emin değilse o komşu kesinlikle iman etti saymasın. Soruyorlar bevaik nedir ya Resulallah? O da diyor ki şerruhu, onun şerridir. Bir başka ifadeyle el gavail ve de eşşurur şeklinde tefsir edilmiştir bu kelime. Yani hem aldatmalar hem de şerler, yani cennete doğru gidişe engel olmalar, cehenneme doğru gidişe teşviklerin hepsi bevaiktir. Eğer bir komşu komşusunun kendisi adına düşüncesi, niyeti, hattu harekatı bu konuda tehlikeli idiyse o adam iman etti saymasın, dolayısıyla cennete de gidemeyecektir. Bir başka rivayette bu konu şöyle karşımıza çıkar. Der ki sallallahu aleyhi ve sellem el-mu'minu men eminehun nas. Mümin insanların kendisine güvendiği kişidir, emin olduğu. Vel-müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman da elinden ve dilinden diğer Müslümanların selamette kaldığı, salim olduğu insandır. Yani Müslümanlar onun eliyle yaptıkları bütün amelleri, yani elinden denilince sanki bütün eylemleri, dilinden denilince de sanki bütün söylemleri anlaşılacaksa, bütün yaptıkları ve söyledikleriyle Müslümanları darusselama, cennete, selamete sevk ederse kişi, işte o da Müslümandır. Vel muhaciru, muhacire gelince hicret eden kişi ise men hecera su, kötülüklerden hicret eden kişidir. Yani bir insan kötülüklerden hicret ediyorsa işte ona o zaman muhacir denir, değilse bir toprak parçasını terk etmek yetmeyecektir muhacir olmak için. Arkasından aleyhissalatü vesselam burada bir bölümünü duyduğumuz, okuduğumuz hadisi söyler. Vellezî nefsi Muhammedin biyedihi la yedhulul cennete abdun la ye'menu caruhu bevaikahu. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki komşusu kötülüğünden, şerrinden, aldatmasından emin olmayan bir kul asla cennete giremeyecektir. Bir başka rivayette şöyle aynı konuda. La yestakimu imanu abdin hatta yestakime kalbuhu ve la yestakimu kalbuhu hatta yestakime lisanuhu. Bir kulun imanı onun kalbi müstakim olmadıkça dosdoğru kabul edilmez. Aynı şekilde o kulun kalbinin dosdoğru olması da dilinin dosdoğru olmasına bağlıdır. İşte bunların neticesi olarak algılayacağımız bir örnek velayet kulu raculun el cennete la ye'menu caruhu bevaikahu. Bir kulun, bir insanın, bir adamın cennete girmesi ancak komşularının, komşusunun onun şerrinden, aldatmasından emin olmasına bağlıdır. Yani aleyhissalatü vesselam bu ön bilgiden sonra der ki bir insan eğer kul olmak istiyor, cennete gitmek istiyorsa komşusu onun hilesinden, tuzağından, şerrinden, aldatmasından emin olmalıdır. Buna göre bizden istenen komşu hukukudur ama artık komşular kimdir? Hangisidir? Yazlıktaki komşu mu? Yoksa pansiyondaki komşu mu? Bazen biz kaplıcaya gideriz, oradaki komşu mu diye sormanız için ben zemin hazırlamayayım ama bugün komşu kimdir, komşuluk nedir çok bir anlamadığımızı galiba ifade edebileceğim. Derlerdi ki ben küçük iken, vay üst üste binalar yığılmaya başladı. Evler üst üste oluşmaya, yapılmaya başlandı. Artık komşuluk biter. Ben de öyle zannederdim. Hani ne bileyim, büyüklerimiz, koca koca insanlar büyük tecrübelerle bunu söylüyorlar zannediyordum. Gerçekten de yüksek binalar, apartmanlar yayıldıkça komşuluklar da kendiliğinden yok olmaya başladı gibi görünüyordu. Apartmanın ne suçu vardı dememişim meğer. Avustralya'da bir şehre uğradım. Bir uçtan bir uca şehrin büyüklüğü o kadar yayılmış ki 80 kilometre ediyordu. Bu şehirde sadece binaların %20'si iki kattan fazla, gerisi hep iki kat, bir kat, hemen hemen her taraf bahçeli ev, mutlaka bahçenin ortasında bir bina, hatta kenarında bir açık garajı, hemen onun ucunda bir kapalı garajı, insanlar arabayla içeriye giriyorlar, garajlarına, oradan çıkıp evlerine giriyorlar, yani sokakta görülmüyorlar bile ve hiç kimseyle komşu değil. Hani apartman engeldi, apartmanın ne suçu vardı ki, hiç de engel değilmiş. Meğer komşuluk istemeyen insanlar apartman yapıyorlarmış galiba ya da öyle bir hayatta yaşamak istiyorlarmış diyesim geldi. Komşu sağında ve solunda kapımıza birinci, ikinci, üçüncü sırada yer alanlardır diye bir ölçü okudum. Hatta bunu 40'a kadar çıkaranlar var. Şimdi hakkından gelebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Yoksa insanlar zaten komşuluk hukuku diye bir şey tanımayacaklar. Onun için mi rahat böyle evler ediniyorlar? Öyle bir dairede oturuyor ki, zeminde 6 daire bir arada. Yanı başında öteki blok. İkisi birlikte düşünülürse 12 daire bir katta. Şöyle 10 kat, 12 kat düşünün. İşte bu kadar adam bir köy gibi bir kapıdan girip iki kapıdan çıkıyorsa ve bu insanlar birbirine komşuysa, altta 40 kişi, yanda 40 kişi, kenarda 40 kişi, üstte 40 kişi, öbür tarafta 40 kişi, bu kadar insan komşu, hepsi birbirinden sorumlu. Ay gerçekten. Ama gerçekten sorumlu olsalar ve bu kadar üst üste bir yapılanmaya evet mi diyecektiniz? Onu isterseniz siz, şehirleşmenin temel kurallarını kendisinden öğrendiğimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın halifesi Ömer Efendimiz'e sorunuz. O halifeliği döneminde hatta yapıların yüksekliği konusunda tahdit de koymuş ya da ölçü ortaya koymuştu. Ben hadise tekrar dönüyorum. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki komşusu kötülüğünden emin olmayan bir kul cennete giremez. 986. Vallahu fi avnil abdi ma kana el abdu fi avni ahihi. Kul Müslüman kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da o kulun yardımında bulunur. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir uzun hadisinin ortasında yer alan bir bölüm. Peki aklınıza geldi mi hemen soru? Böyle olur mu? Peygamberin o uzun hadisini nasıl da bölmüşler, parçalamışlar, bize böyle parça parça sunmuşlar mı dediniz? Ama bu işin söz sahibi olanları buna evet demişler. Yani ashabtan bu yana hadis imamlarına kadar dönemde bu işin caiz olduğuna inanmışlar ve öylece rivayet ettikleri olmuş. Öyle okumuşlar, öyle söylemişler. Onun için bu bölümde caiz. Ama ben bu vesileyle o hadisin tamamını hatırlayalım istiyorum. Aslını nereden bulacağınızı da söyleyelim. Pek çok yerde karşınıza çıkabilecek ama en kolayı İmam Nevevi'nin 40 hadis diye derlemesi var ya, işte orada görebileceğiniz bir hadis. Hani kaçıncı hadis olduğunu da özellikle mi söylemesem? Ya da zaten bilmiyorum da bilmediğimi mi saklasam? Hangisini nas kabul ederseniz edin. İşte nihayet 42 hadis var içinde, bakıverin diye sizi oraya göndermiş oluyorum. Aleyhissalatü vesselam bu şerefli sözünde, bu hadis-i şerifinde önce bir insanın ihtiyaç bölümünü, yani insanların nelere ihtiyacının olduğunu beyan eder. 3 ana grupta toplar bunları. Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dünya diye başlar hadis. Yani bir insan dünya sıkıntılarından birinin içindeyse, bu sıkıntısını kim gideriyorsa Allah da onun ahiretteki sıkıntılarını giderir. Sıkıntı mı? Neyi sıkıntı etmişti? Ama henüz daha problem olarak kalsın isterseniz. Çünkü hadisin devamında onun cevabı gelecektir. Ben acele edip de sonra okuyacağımı öne almak istemiyorum. İkinci madde, yani insanların ikinci yardıma muhtaç oldukları konu, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُوْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ şeklinde anlatılmıştır. Yani zorlanmış adam, darda kalmış adam, zorlanmış, işte böyle bir adamı da eğer kim ki kolaylaştırırsa, o darlığını, o zorluğunu giderirse Allah da ona dünya ve ahirette kolaylıklar ihsan edecektir. Ve üçüncüsü, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kim de bir Müslümanı setrederse, ya elbiseyle vücudunu, ya eşya ile evini, ya ev ile ailesini, ya da ayıplarını bir çeşit örterse, yani İslam dini nasıl istediyse öylece örterse, işte o zaman Allah da onun dünya ve ahirette ayıplarını örter ve onu örter, hem bedenini, hem ailesini, hem kendisini. Bu üç temel ihtiyaç birimini tanıdıktan sonra Cenab-ı Peygamber Allah-u Teala'nın bunu yapan kula yardımcı olacağını bir özel cümleyle anlatır ki İmam Kudai de bu bölümünü almış buraya. Vallahu fi avnil abdi ma kana'l abdu fi avni ahih. Kimi rivayetlerde ma damal abdu fi avni ahih buyurulur. Yani bir Müslüman Müslüman kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da o kula yardım edecektir. Kendiliğinden bir soru aklımıza geliyor. Sözün gereği yani ifade, ibare bunu gerektiriyor. Acaba ey sen bu hadisin muhatabı bundan sonrasını dinleyecek misin? Yani Allah'ın sana yardım etmesini, Allah'ın seninle olmasını, Allah'ın senin yardımında olmasını ister misin? İstersen dinle bak denilecektir. Elbette istiyoruz. Ya Rabbi bize yardım et diyen boynu bükük kullardanız ya. İşte aleyhissalatü vesselam Allah'ın yardımına talipseniz ey Allah'ın kulları dinleyin diye sözüne devam ediyor. Peki ama kula yardım edeceğiz. Bir kula yardım edince, bir kardeşimize yardım edince Allah da bize yardım edecek ya. Acaba yardım ne, ihtiyaç ne bunu bilelim önce. Çünkü acaba mesela komşunun kızı plaja gitmek için babasına yalvarıp yakarıyor da onlar da bir plaj elbisesi bulamadıkları için kahroluyorlarsa mı yardım edecektik? Ya da komşunun oğlu bilmem hangi yeni çıkan son model bir çalgı aletine sahip olmak konusunda kahroluyor da onun için mi zorlanmışlar, darlanmışlar? Ya da bilmem hangi konuda sıkıntıya düşmüşler, açıkta kalmışlar, aç kalmışlar. Bütün bunları biz İslam'dan öğrenecektik. Nasıl öğreneceğimizi beyan eden bölüme geldim. وَمَنْ سَلَكَ طَر۪يقًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ بِه۪ي لَهُ طَر۪يقًا اِلَى الْجَنَّةِ Kim ki ilim öğrenmek için bir yola girerse, ilim öğrenmek, ilim, hani efendim ilim denilince biz matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıp, tarih, coğrafya demiştik. O sizin gruplamanızda dura dursun. Ama ben Kur'an'ın bana beyan ettiği bir ilim tarifine sahibim. Diyor ki Allah-u Teala, وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَكَ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Allah'ın sana gönderdiği bu ilim sana geldikten sonra sen yine de onların heva ve heveslerine uyarsan Allah korusun. Demek ki ilim peygambere Allah'ın gönderdiğidir. İlim peygamberle Allah'ın bize gönderdiğidir. İşte bu ilim için kim ki bir yola girerse, yani ilim öğrenmek için teşebbüs ederse, ayağa kalkarsa, yürürse, adım atarsa, hareket ederse Allah da ona cennet yolunun kolaylaşmasını, kolaylanmasını sağlayacaktır. Sehel Allah, Allah kolaylık verecektir. Peki ilim öğrenmeye nasıl teşebbüs edeceğiz? Ben bizim formayı giyenlere, sen sizin formayı giymeyenlere ilmi evet ya da hayır mı diyorsunuz? Öyle yok. Bu konuda yetkili olan sallallahu aleyhi ve sellem sözünün devamında onu da beyan ediyor bize. Diyor ki, وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ Allah'ın evlerinden bir evde toplanırsa Müslümanlar, sen, ben, öteki, beri ki, hangisi olursa, yani Müslümanlardan bir grup, en az iki kişi ama hiç olmazsa üç kişi bir araya gelirler de Allah'ın kitabını okurlarsa, tilavet ederlerse, buraya kadar olsaydı, bundan sonrasını demeseydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz okumasaydık da birilerine okuturduk değil mi? Adam anlat hocam anlat diyor, dinliyoruz. Ben iyi bir dinleyiciyim diye başlıyor adam. İyi ama canım kardeşim Allah önce dinle demiyor ki, önce dinle diyen başka kitaplar herhalde, onu bilirsin. Ama önce oku diyen bir kitap göndermiş Allah. Öyle olunca önce okuyacaksın. Vallahi hocam biz iyi dinleriz demeye devam ediyor. Adam kaytarıyor. Kaçıyor yani görevden. Oysa okumanın üç temel ögesi vardır. Okuduğu yeri bir daha okuyacak. Bir kere okuyup bitti yok. Okuduğu yerden başka yere de okuyacak. Hep aynı yere okumak yok. Bir de kendisi okudu, başkalarına okuyacak. Hep kendi kendine okumak yok. İşte burada da birileriyle okuduktan sonra Allah'ın kitabını ve yetedarasunehu beynehum aralarında eğitimini yapacaklar. Allah bize ne dedi? Biz ne biliyorduk, ne öğrendik? Biz neredeyiz, hangi konumda ne yapmamız gerekiyor? Bunun eğitimini yapacaklar. Hayatlarını onunla düzenlemenin eğitimini yapacaklar. O zaman illa nezelet aleyhimus sekine, üzerlerine bir sekinet inecektir. Sekinetin hadis şerhlerinde öyle bir kalp itminanı ki, sükuneti ki Allah'a iman sahibinin Allah'a karşı gelmekten, Allah'ın azabından korkmasından başka o kalpte hiçbir korkunun bulunmaması gerçekleşir o zaman. Ve gâşiyetumur rahme, rahmete kavuşurlar, rahmete girerler, rahmete boğulurlar. Ve haffetumul melaike, melekler onları çepeçevre kuşatır. Ve zekerahumullahu fî menayinde, Allah da yanındakilere onlardan özellikle bahseder. İşte kullarım, bakın diye. Buna göre hadisin buraya alınan bölümünü tekrar ediyorum. Vallahu fi avnil abdi ma kana'l abdu fi avni ahi. Kul Müslüman kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da o kulun yardımında bulunur. 987. Vecebet mahabbetullahi ala men ugdibe fehaluma. Öfkelendirildiğinde kendine hakim olan kimse Allah'ın sevgisini hak etmiştir. Öfkelenmesin efendim. Hem öfkelenecek hem de kendine sahip olacak hem de Allah'ın sevgisini kazanacak. Yani Allahu Teala'ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir duasını hatırladım. Ya Rabbi beni bana tarfet aynen bırakma. Yani göz açıp kapayıncaya kadar bile bizi bize bırakma ya Rabbi diye. İnan ki biz eğer rahmet dağıtıcısı olsaydık, lütuf ve ihsan sahibi olsaydık, bu mülkün sahibi, bu izzet ve ikramın sahibi olsaydık, çoğunu hatta kendimizi de mahrum bırakırdık galiba. Allah'ın hazinesine yetkimiz mi var? Allah'ın hazinesine mi karışıyoruz? Kime ne kadar vereceğinin nesine biz sorumluyuz ki? Allah'ın Resulü Allah adına böyle söylüyor. Öfkelendirildi birisi. Öfkelenmeseydi mi? Gücü yetmedi. Öfkelenmek istemedi. Çünkü o şöyle bir sahabenin peygamberinin ümmeti. Yani sahabeden biri gelir aleyhissalatü vesselama. Ya Resulallah bana bir nasihat et ama sözü uzatma der. Peygambere böyle denir mi? Adam zaten sinirli bir adam. Beceremiyor. Şöyle kafasında tutacak uzun uzadıya laf dinleyecek filan hali yok belki de. Sözün bu bölümü İmam Malik'in Muvatta'ında var bu rivayet şekliyle. Aleyhissalatü vesselam da ona diyor ki la tağdab, kızma. Tekrar söylüyor. La tağdab, öfkelenme, kızma, öfkelenme. Defalarca tekrar ediyor. Öyleyse bir adamın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyesine aynen birebir ayak uydurma endişesi, inancı, hareketi, tarzı, tavrı, ibadet gayreti olmalıdır. Ama buna rağmen insandır ya, dayanamadı, damarına bastılar, galeyana geldi ve öfkelendirildi. Ne yapacak o zaman? Ha, o zaman da bu hadis devreye girecek. Bu hadisi hatırlayacak. Hiç değilse orada bulunan kardeşlerinden biri bu hadisi hatırlatacak ve diyecek ki kendine hakim ol. Eğer sen öfkene hakim olursan, kendine hakim olursan o zaman Allah'ın sevgisini hak etmiş olursun denilince o adam ne yapsın ki? Öfkesini hepten yutar değil mi? Hani açılımı semavat ve arz kadar olan cennetlerin kendileri için hazırlandığı müttakilerin özellikleri neydi? Vel kâzımîne l-gâiz vel âfîne anin-nâs vallâhu yuhibbul muhsinîn. Âl-i İmran suresinden öğrenmiştik. İşte buna göre insanları affedecek ama öfkesini yutacak ama ihsan sahibi olacak. Böylece kendisine hakim olacaktır. İslam dini insanın yaratılıştan taşıdığı özellikleri unutmadan hüküm beyan eden bir dindir. Mesela net, kesin, ayan beyan kurallar koymuş, yasaklar koymuştur. Kesinlikle onun çiğnenmesine razı değildir Allah. Mesela şirke razı değildir hiçbir şekliyle. Ama mesela küsmeden, gücenmeden yana bir kural koymuştur İslam dini. Tam insanın insanlığı gündemdedir. Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşine 3 günden fazla küsemez demiştir. Hiç küsmesin ama insandır ya. Yani insan olma haysiyetiyle bazen küsüverir, dalıverir, oluverir ama sonunda hadi 2. gün barışmadıysa 3. gün barışmak zorundadır o. Bunun gibi insan da öfkelenmemeli, gazaplanmamalı, kendine hakim olmalı. İşin aslı budur. Bazıları daha rahat ve huzur içindedir. Eyvallahsızdır. Huzur ve sükun içindedir. Öfkelenmez. Öfkelenmeyi bilmez de hatta. Ama bazıları daha rahat, daha çabuk, daha birdenbire öfkelenmeye meyaldir. Ama onun da kendine hakim olması gerekir. Peki Allah'a şöyle şikayet hakkı olur mu haşa, ne dersiniz? Ya Rabbi niye beni böyle hemen öfkelenen, kendine hakim olmaktan aciz yarattın diyebilir mi? Asla, çünkü Allah onu öfkelenmeye hazır yaratmışsa, kendine hakim olmaya da hazır yaratmıştır. Bu şekliyle imtihan eder ve ona cennet hazırlamıştır. Biz de öyle yapalım inşallah. Tekrar okuyorum. Vecebet mehabbetullahi ala men udibe fehalume. Öfkelendirildiğinde kendine hakim olan kimse Allah'ın sevgisini hak etmiştir. Velhamdülillahi rabbil alemin.